Yunus geminin içerisinde yolculuğa çıktığı zaman her şeyin çok güzel olacağını düşünmeye başlamıştır. Ancak şiddetli bir rüzgar görüyoruz. Yunus 1. bölüm 4. ayette yolda Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi denize. Öyle bir fırtına koptu ki gemi neredeyse parçalanacaktı diyor. Burada Rabbin çok şiddetli bir rüzgar gönderdiğini okuyoruz. Bu fırtınanın sorumlusu Tanrı'ydı. Başlangıçtan bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Fırtına doğaüstü bir şekilde başladı. Rabbimiz kayıkta uyurken Celile denizinde çıkan fırtına kayıktakilerin ölebileceklerini bildikleri türden bir fırtınaydı. Onlar usta denizciydiler ve denizi çok iyi tanıyorlardı ve bunun karşı koyamayacakları bir fırtına olduğunu ve kayıklarının da çok yakında denizin dibinde olacağını biliyorlardı. İşte bu da doğaüstü bir fırtınaydı ama fırtınanın sorumlusu Rab İsa'yı yok etmeye çalışan şeytandı. Petrus ona gelip ölmemize aldırmıyor musun dedi. Çünkü eğer o duruma el atmasaydı gerçekten öleceklerdi. Burada Yunus kitabında Tanrı bir fırtınayı kullanır ve bunu iyi bir amaç için kullanır. Tanrı bu fırtına aracılığıyla bu şehri kurtaracak, yanlış yolda gitmekte olan peygamberini ise geri çevirecektir. Onu doğru yola getirecektir. Yunus 1. bölüm 5. ayette gemiciler korkuya kapıldı. Her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ise teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı diyor. Bu denizciler Akdeniz'e alışıktılar ve bunun doğal bir fırtına olmadığını anlamışlardı. Yunus ise teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Bir zamanlar çok yaygın bir düşünce olan eğer bir adam Tanrı'nın isteğinin dışına çıkarsa vicdanının kendisini rahatsız edeceği ve hiç rahat edemeyeceğini düşünürdü. Bu Yunus için geçerli midir? Yunus'un Tanrı'nın isteğinin dışında olduğu kesindi. Ters istikamete göre gidiyordu. Aslında Tanrı'nın huzurundan kaçmaktaydı. Ninova'dan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışıyor ve Tarşiş'e gidiyordu. Buna karşın her şeyin iyi olduğuna da emindi. Denizciler bile korkmuşken bu fırtınada uyuyabiliyor ve denizciler bir sürü değişik tanrıya tapınıyorlardı. Yunus 1. bölüm 6. ayette gemi kaptanı Yunus'un yanına gidip "Hey, nasıl uyursun sen?" dedi. "Kalk Tanrı'na yalvar. Belki halimizi görür de yok olmayız." Aslında gemi kaptanı "Tembel adam, böyle bir fırtınada uyuyabileceğini mi söylemek istiyorsun?" der. Yunus uyuyabiliyordu. Hatta Yunus gemidekiler içinde uyuyabilen tek kişiydi. Gemi kaptanı "Kalk Tanrı'na yalvar. Belki halimizi görür de yok olmayız." der. Bunun üzerine Yunus güverteye çıkıyor ve gemiyi denizin dibine indirme tehlikesi taşıyan büyük fırtınayı görüyor. Yunus 1. bölüm 7. ayette sonra denizciler birbirine "Gelin kura çekelim." dediler. "Bakalım bu bela kimin yüzünden başımıza geldi." Kura çektiler, kura Yunus'a düştü diyor. Yunus kitabını çalışırken bazı insanlar bunu bazen yanlış anlayabilirler. Sanki burada bir kumar oynandığını düşünebilirler. Bu noktayı iyice ve dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Bence kumar oynamak yaşamda en korkunç lanettir. Piyango biletleri, lotolar, totolar ve benzeri oyunlar insanlarımızı yozlaştırmaktadır. Kumarın her zaman yıkım getirdiğini söylemek istiyorum. Buna defalarca tanık oldum. Bunun elbette ruhsal alanında bulunmaktadır. Yani insan umudunu Tanrı'ya bağlayacağına bu türden boş şeylere bağlanmaktadır. Hayal içinde yaşamanın sonu her zaman hüsranla sonuçlanmaktadır. Diğerleri denizcilerin yaptığı bu şeyin, bu kötülüğün neden başlarına geldiğini görmek için kura çekmenin batıl bir inanç olduğunu belirtmekte acele ederler. Kura çektiler ve kura Yunus'a çıktı. Belli ki Tanrı bu olayı kullandı ama bu hiç de Tanrı'nın bunu onayladığını göstermez. Aynı şekilde Samuel'in ruhunun Endor cadısı tarafından çağrıldığına da inanmıyorum. 1. Samuel 28. bölüm 7 ila 20. ayetler arasında bu anlatılır. İhtiyar cadının bunu yapabileceğine inanmıyorum. Şeytanın ta kendisinin bile bunu yapabileceğine inanmıyorum. Onu oraya götüren Tanrı'ydı ancak Tanrı ölüleri diriltebilir. Sadece Tanrı'nın ölüm ve mezar üzerinde gücü vardır. Rab İsa kendisinin cehennem ve ölümün anahtarına sahip olduğunu söylediğini size hatırlatmak istiyorum. Vahiy 1. bölüm 18. ayette bunu okuyabilirsiniz. Ve onları şeytana vermemiştir. Denizciler kura çekmişlerdi. Tanrı böyle bir şeyi kullanabilir mi? Vaizlik yaptığım ilk yıllarda başıma gelen bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir başka harika vaiz vardı ve bana kilisedeki bir aileden söz etti. Kadın ve küçük kız ikisi de inanlıydı ve topluluğa katılmaktaydılar ancak vaiz ailenin reisi olan babayı bulamamıştı. O yıl doğuş bayramı zamanı baba kiliseye geldi. Birkaç kişiye ona dostça davranmalarını fısıldadım ve hepsi de onunla el sıkıştı ve onunla konuştu. Bizi bunu çok fazla yapmakla eleştirdi. Fazla dostane davranmışız. Bunun üzerine Paskalya zamanında topluluğa yeniden geldiğinde oradakilere bizimle el sıkışmak istemediğini, ona dostça davranmamızdan sıkıldığını söyledi. Bunun üzerine el sıkışıp konuşmadılar ve ben de kapının yanında kısaca elini sıktım. Bu sefer topluluk hakkındaki eleştirisi çok soğuk olduğumuzdu. Adamı memnun etmek imkansızdı. Onu ziyaret ettiğimde beni neredeyse evden kovdu. Kendisiyle rap hakkında konuşmamı da istemiyordu. 6 ay kadar sonra bir gece yatmaya hazırlanıyordum. Hatta pijamalarımı da giymiştim. Ki kapı çaldı. Kapıyı açtım ve aynı adam karşımda yüzünde çok korkmuş bir ifadeyle duruyordu. Onu içeri davet ettim ve konuşmak için oturduk. Bir kuru temizleme dükkanı olduğunu ve yanında kasiyer olarak bir kadının çalıştığını söyledim. Bir gün kadın işe geldiğinde ona dün gece bir falcıya gittim ve falcı bana aniden öleceğimi söyledi demiş. İkisi de gülüp geçmişler. Kadın sonra falcı bana ayrıca yanında çalıştığım adamın da birdenbire öleceğini söyledi demiş. Yine gülmüşler çünkü bunun mantıksız ve gülünç olduğunu düşünmüşler. Ama 2 gün kadar sonra kadın otobüsten inerken bir araba çarpmış ve orada ölmüş. Bunu duyduğumda adamın gerçekten korktuğunu size söylemek isterim. Aynı gece gelip kapımı çaldı ve sıra bende olmalı dedi. Ona korkmana hiç neden yok. Korkunu atabilirsin. Falcının o bayanın ölümüyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bunu bilmesine olanak yok. Bilmiyordu dedi. Bu hayattaki adına rastlantı dediğimiz tuhaf durumlardan biridir. Bu senin öleceğin anlamına gelmiyor dedi. Ama hazır olmak istiyorum. Bana kurtuluş planını açıklar mısın dedi. Pijamamla yere eğilip büyük bir paket kağıdının üzerine mum boyayla ona kurtuluş planını çizdim. Tanrı'nın günahlarımız için ölmesi üzerine Mesih'i yolladığını ona açıkladım. O adam o gece hazırdı ve Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etti. Eğer bunu söyleyebilirsem her zaman şeytanın o adamı biraz fazla ittiğini düşündüm. Çünkü o adamın kurtulmasından şeytan sorumluydu. Doğrusunu isterseniz Tanrı böyle şeyleri kullanabilir. İnsanın gazabının Rabbi öveceğini söyler ve insanların batıl inançlarının da onu övmesine neden olabilir. Tabii ki bu adam falcının dediği gibi ölmedi. Yunus'la birlikte gemide olan denizcilerin batıl inançları vardı. Tanrı onların batıl inançlarını kullandı ve kura çektiler. Kura Yunus'a çıktı. Şimdi olup bitenlere dikkat edin. Yunus 1. bölüm 8. ayet. Bunun üzerine Yunus'a söyle bize dediler. Bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Ne iş yapıyorsun sen? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Hangi halka mensupsun? Belli ki Yunus bu denizcilerle biraz konuşmuştu ama onlara kendisinden pek söz etmemişti. Tanrı içinde bir tanık olmadığı kesindi. Tanrı'nın isteğinin dışında olan bir adam hiçbir zaman Tanrı için etkin bir tanık olmaz. Bu aklımızda tutmamız gereken önemli bir noktadır. Yunus'un onlara anlatmadıklarının neler olduğuna dikkat edin. İlk olarak ona başımıza bu kötülük geldiği için sana bazı sorular sormak istiyoruz. Ne iş yapıyorsun diye sordular. Yunus peygamber olduğunu kimseye söylememişti. Bu konuda sessizdi. Ve nereden geliyorsun? Yunus onlara kuzeydeki İsrail krallığında yer alan Gat Heper'den geldiğini söylememişti. Doğup büyüdüğü yer hakkında hiçbir şey söylememişti. Nerelisin? İsrail vatandaşı olduğunu da söylemedi. Hangi halka mensupsun? Diri ve gerçek Tanrı'nın sözüne sahip olan İsrail halkından olduğunu da söylememiş olduğunu görüyoruz. Diri Tanrı'yı temsil eden bir peygamber olduğunu ve oraya bir umut ve kurtuluş mesajını götürmek için Ninova'ya çağrıldığını söylemedi. Yunus bunların hiçbirini söylememişti. Neden? Tamamıyla Tanrı'nın isteği dışında olduğu için bunlardan konuşmadı. Tanrı'dan kaçıyordu ve bunu nasıl söyleyebilirdi ki? Yunus 1. bölüm 9. ayette Yunus İbraniyim diye karşılık verdi. Denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rabbe taparım. Ben bir İbraniyim. Bu çok şey anlamına gelebilirdi. İbranilerin tek tanrılı oldukları yani hiçbir zaman bir puta değil tek tanrıya taptıkları biliniyordu. Yaratıcı olan tanrıya tapıyorlardı ve önlerinde başka tanrıları yoktu. Yunus denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rabbe taparım dedi. Yunus onlara önlerinde gökleri fırtınayla köpüren denizi yaratan tanrıya taptığını söyler. Denizi yaratmıştır ve karayı da o yaratmıştır. Bence bu denizciler İsrail hakkında bir şeyler biliyorlardı ama kendileri putperestler ve diri ve gerçek Tanrı hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Yunus 1. bölüm 10. ayette denizciler bu yanıt karşısında dehşete düştüler. Neden yaptın bunu diye sordular. Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştı, diyor. Bunu aldırmadan mışıl mışıl uyuyabildiği halde Yunus'un vicdanının kendisini rahatsız ettiği de kesindir. Yunus denizcilere bu yolculuğa zevk için çıkıyorum. Aslında Ninova'da işim vardı ama oraya gitmemeye karar verdim. Bu yolculuğu yapmakla Tanrı'dan uzaklaştığımı biliyorum demişti. Ama Yunus onlara fazla bilgi de vermedi. Bu adamlar Yunus'a neden bunu yaptın diye soruyorlar. Size şunu söyleyeyim ki bu bazen imanlı olmayan birinin imanlı birine sorduğu oldukça iyi bir sorudur ve utanç verici olabilir. Bir toplulukta vaaz ederken topluluğu ziyaret eden kurtulmamış bir adam beni görmeye geldi. Onunla daha önceden bir iş ilişkisinden ötürü kentin merkezine tanışmış ve topluluğa davet etmiştim. Bana falan kişi kilisenizin üyesi mi diye sordu. Evet dedim, kilisede görevlidir. O adamı birkaç yıldan beri tanıyorum ve onunla iş yaptım. Onun Mesih inanlısı olduğuna rüyamda görsem inanmazdım. O adamın yaptığı şeyleri ben yapmam dedi. İmanlı olmayan birisi bir Mesih inanlısına neden bunu yapıyorsun? Ben senin bir Tanrı çocuğu olduğunu sanıyordum demesi gerçekten utanç verici bir olaydır. Yunus'un bu sırada yüzünün renkten renge girdiğini de düşünüyor. Yunus 1. bölüm Yunus'un çağrılıp görevlendirilmesini bize aktarır. Yunus 1. bölüm 1. ayette Rab bir gün Amitay oğlu Yunus'a kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Yunus bize bir peygamber ve Amitay'ın oğlu olarak tanıtılır. Yunus'un tarihte gerçekten yaşamış bir kişi olduğunun kanıtlarını bu kitabın giriş bölümünde size aktardım. Yunus 1. bölüm 2. ayette ise çünkü kötülükleri önüne kadar yükseldi diyor. Bu Tanrı'nın Yunus'u çağrışını ve onu Ninova'ya gitmekle görevlendirmesini ifade etmektedir. Ninova şehrine o büyük kent denilir. Asur İmparatorluğu'nun başkentiydi ve Dicle Nehri'nin kıyısında yer alıyordu. Zamanın en büyük dünya gücüydü. Daha sonra şehrin büyüklüğü konusunu da ele alacağım. Çünkü bu kitapta iki kez daha bu konu vurgulanır. Burada vurgu aslında şehrin kötülüğü üzerindedir. Çok büyük bir şehirdir ama kötülük de büyüktür. Kötülüğü o kadar büyüktür ki Tanrı'nın önüne gelmiştir ve Tanrı şimdi şehri cezalandırmaya karar vermiştir. Yani eğer şehir halkı kendisine dönmezse onları cezalandıracaktır. Şimdi Yunus'u batıya giderken görürüz. Yunus 1. bölüm 3. ayette ne var ki Yunus Rabbin huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı diyor. Yunus kuzeydeki İsrail krallığında yer alan Gat Heper'deki evinden ayrıldı ve Tanrı'nın çağrısı ve kendisine verdiği görevden ötürü Ninova şehrine gideceğini düşünürsünüz değil mi? Yunus'un Ninova'ya varmak için İsrail'den doğuya gitmesi gerekirdi. O yönde gitmek yerine çok tuhaf bir şey yapar. Yafa'ya gider ve Tarşiş'e giden ilk gemiye bilet alır. Tarşiş, Fenikeliler tarafından İspanya'nın güney kıyısında kurulan bir şehirdi. Batının en son sınırıydı. Önümüzde Yunus'un balığın içinde olup olmadığından daha büyük bir sorun bulunmaktadır. Yunus kitabındaki sorun balık değildir. Yunus'un kendisidir. Tanrı ondan Ninova'ya gitmesini ister. O da kalkıp bunun yerine Tarşiş'e gider. Tanrı ona doğuya gitmesini söylüyor. Ancak Yunus Tanrı'ya itaat etmemeye karar veriyor ve batıya gidiyor. Doğal olarak Yunus'un bunu neden yaptığı sorusunu sormaktayız. Bunun birkaç açıklaması bulunmaktadır. İlk olarak Yunus Ninovalılardan nefret ediyordu ve onların kurtulmasını istemiyordu. Bu nefretin bir nedeni vardı. Asur, antik dünyanın en zalim uluslarından birisiydi. Zamanın bütün ulusları onlardan korkardı ve dehşet duyarlardı. İnsanlara işkence etmek için çok zalim yöntemler kullanırlardı ve esir aldıkları kişilerden çok kolay bu yöntemlerle bilgi edinirlerdi. Yaptıkları şeylerden biri bir adamı çölün ortasına götürüp boynuna kadar gömmekti. Başından başka hiçbir yeri dışarıda kalmazdı. Sonra dilini sırımla sıkıp onu sıcak yakıcı güneşin altında ölüme terk ederlerdi. Adamın ölmeden önce delirdiği söylenir. Bu Asurluların sözde icat ettikleri hoş şeylerden birisiydi. Asurlular bir ordu olarak da sıra dışı bir biçimde hareket etmekteydiler. Babillerin onları yenebilmesinin nedenlerinden biri de Asur ordusunun çok yavaş yürümesiydi. Yanlarına ailelerini de alırlardı ve orduda çok az düzen bulunurdu. Büyük bir kalabalık olarak yolculuk ederlerdi. Düzensizliklerinin kendi aleyhlerine olduğunu görmek çok kolaydır. Ancak bir çekirge sürüsü gibi bir kente ya da köye geldiklerinde halk onlardan o kadar çok korkar ve dehşete düşerlerdi ki bazı durumlarda zalim Asurların eline düşmektense bütün şehir intihar ederdi. Çevredeki uluslar tarafından sevilmedikleri çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu dönemde Asurların kuzeydeki İsrail krallığına saldırıp yağmaladıklarını da biliyoruz. Uzun bir süre boyunca birbiriyle savaşanlar Suriye ve kuzeydeki krallıktı. Ancak kuzeylerinde ve doğularında Asur tehlikesi yüzünden sonunda anlaşmışlardı. Ancak Asur sonunda hem Suriye ve hem de İsrail'in boyunduruğu altına almıştı. Asurlular fethetmeyi umdukları bir ulusa nüfuz etmeye başladıklarında şehre sürpriz bir saldırıda bulunur, kadınları esir alır, sonra erkekleri ve çocukları vahşice öldürürlerdi. Bunun doğru olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz ama Asurların bir keresinde Yunus'un doğup büyüdüğü yer olan Gat Hepere'de saldırmış olması olasılığı vardır. Kendi evine bile girmiş olabilirler ve kendi annesiyle babasını gözlerinin önünde zalimce öldürüldüğünü Yunus görmüş olabilirdi. Ya da Asurluların kız kardeşlerinin ırzına geçtiklerini görmüş de olabilirdi. Hiç olmazsa Yunus'un Asurlulardan nefret ettiğini ve onların kurtulmasını istemediğini biliyoruz. Bu yüzden tam ters istikamete gider ve Tanrı'nın mesajını onlara taşımak istemez. İkinci olarak Yunus'un batıya girişinin sebebi olarak bazı insanlar Yunus'un mesajının bir kurtuluş mesajı olmadığını söyleyebilir. Mesajının bir yargı mesajı olacağı doğru olduğu halde Yunus Tanrı'yı tanıyordu. Ve Yunus Tanrı'yı tanıdığı için tam ters yöne gitti. Ninova'ya bir yargı mesajıyla giderse ve şehir halkı tövbe edip Tanrı'ya dönerse Tanrı'nın onları yargılamayıp şehri kurtaracağını biliyordu. Yunus o şehrin kurtulmasını istemiyordu. Bu özlemle beklediği bir şey değildi. Bu yüzden de ters yöne doğru gitti. Üçüncü olarak da Yunus'un ters yöne gitmesinin bir başka nedeni de kesinlikle itaatsiz bir peygamber oluşudur. Bu hiç şüphe götürmez. Kaybolan oğula çok benzer bir şekilde Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Kaybolan oğul babasının isteğine göre yaşamayı istemedi. Bunun üzerine uzak bir ülkeye gitti ve Yunus da Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Tanrı'ya ayak uyduran bir peygamber olmadığı kesin. Dördüncü bölümün tamamının onun asiliğini ele aldığını ve Tanrı'nın onu yeniden kendisine ayak uydurttuğunu da göreceğiz. Dördüncü olarak ise Yunus'un Tanrı'ya itaatsizlik etmesi de son bir neden olarak şöyle ifade edilir. Eski antlaşmada Tanrı'nın mesajcılarını hizmetkar olarak başka ülkelere hiçbir zaman yollamadığına dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tanrı'nın eski antlaşmada kullandığı yöntem bugün kullandığı yöntemin tam tersidir. İsrail'in Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 kıtanın birleştiği bir yerde bir ulus olarak Tanrı'ya tapınıp ona hizmet etmesi gerekiyordu. O zamanın ulusları eğer deniz yoluyla yolculuk ediyorlarsa İsrail'deki yolu tercih ederlerdi. Tanrı İsrail ulusunu alıp onları oraya, yolların kesiştiği yere koymuş ve onların kendisine tapınmak için bir tapınak yapmalarını sağlamıştı ki Tanrı'ya hizmet ederek tanıklık edebilsinler. Tanıklıkları kendilerine bakan bir dünyadaydı. Davetleri gelin Rabbin evine gidip ona hizmet edelimdi. İsrail dünyanın yollarının kesiştiği yerde Tanrı'ya hizmet ederek tanıklık etti ve dünyada onlara geldi. Örneğin Seba kraliçesi dünyanın öbür ucundan İsrail'e gelmişti. Neden geldi? Nasıl tapındıklarını duydu ve oraya vardığında orada günahkar için bir sunak olduğunu görmüştü. Onu Tanrı'ya kendisini kurtaran biri biçimde tanımaya götüren de bu oldu. Tarihsel kaydı okursanız sadece onun değil dünyanın krallarının Süleyman'ın bilgeliğini işitmeye geldiğinde görürsünüz. Bu kısa süre içerisinde İsrail dünyaya tanıklık etti ama onlar hizmetli olarak dünyaya giderek tanıklık etmediler çünkü dünya onlara geldi. Eski antlaşmada bizlere sadece Seba kraliçesi hakkında bir tek örnek verilmiştir. Yeni antlaşmada Habeşli Hadım, Tarsuslu Saul ve Romalı Yüzbaşı Cornelius olmak üzere Ham'ın bir oğlu Yafet'in bir oğlu ve Sam'ın bir oğlunun iman edişleri örneği verilmektedir. Bizlere sadece bu örnekler verildiği halde Mesih'e iman eden binlerce ve sonraları da milyonlarca insan olmuştu. Ancak günümüz kilisesi için verilen yöntem eski antlaşma zamanındaki yöntemin tersidir. Hepsi de eski antlaşma öğretilerek yetiştirilen İsrailler olan 12 elçi için dünyanın her yerine gidin ve müjdeyi bütün yaratılışa duyurun buyruğunun epey şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum. Birbirine bakıp vay bu tamamen yeni bir şey, bu işin böyle yapılması gerektiğini bilmiyorduk dediklerini de hayal edebiliyorum. Rabbi İsa Yeruşalim'e gelin demek yerine Yeruşalim'den başlayarak şimdi Yahudiye'ye, Samiriye'ye ve oradan da dünyanın en uzak yerlerine kadar gitmelisiniz diyordu. Bugünkü yöntem budur. Bizler İsrail'i başarısızlığından ötürü sık sık eleştiriyoruz ama bizler köşede bir kilise bina edip dünyanın bize gelmesini bekliyoruz. Halbuki bizim dünyaya gitmemiz gerekir. Benim bunu öğrenmem yıllar aldı ama bugün hizmette arzumun Tanrı sözünü radyo aracılığıyla dünyaya bildirmek olmasının bir nedeni de budur. Bunun günümüzde Tanrı'nın yöntemi olduğuna inanıyorum. Ama Yunus'un günündeki yöntem bu değildi ve Tanrı kendisine kalk Ninova'ya git dediğinde Yunus şaşırmıştı. Bence Yunus Simon Petrus gibi bir adamdı ve büyük bir olasılıkla Rab'be cevap verdi. Bence bir dakika İlyas'ı hiç Mısır'a, Yaşaya'yı hiçbir zaman Hindistan'a göndermedin. Neden benden daha önce hiçbir peygamberden istemediğin bir şey istiyorsun demişti. Yunus'a karşı büyük bir sempatim var. Tanrı'nın yöntemini neden değiştirmek isteyeceğini anlamamıştı. Ancak bu kitap Tanrı'nın Yahudi olmayan ulusların da Tanrısı olduğunu ortaya koyar. Paulus, Romalılar 3. bölüm 29. ayette yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mıdır? Diğer ulusların da Tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da Tanrısıdır demesinin bir noktası da budur. Yunus bu söze amin diyebilirdi ama zamanın o noktasında değildi. Bu kitapta anlatılan deneyimlerden sonrasına kadar Tanrı'nın Yahudi olmayan ulusların da Tanrısı olduğunun bilincine varmamıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Eğer Tanrı'nın isteği içinde olup olmadığınızı size sorgulatan zor bir zaman yaşıyorsanız Yunus'un hikayesi size yardımcı olacaktır. Ben size Rab'bin isteği içinde olup olmadığınızı söyleyemeyeceğim halde size şu kadarını söyleyebilirim. Zorluk çekmeniz Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzun bir kanıtı değildir. Bunun yerine Tanrı'nın isteğinin içinde olduğunuzun kanıtı dahi olabilir. Eğer bugün her şey fazlasıyla kolaysa ve her şey her yönden sizin için iyi bir şekilde gidiyorsa ve eğer Tanrı'nın isteklerinde olduğunuzu yorumlamak için bütün kullandığınız buysa o zaman zavallı kırık bir kamışa yaşlandığınızı söyleyebilirim ve bu kamış sizi sıkıntı zamanında tutmayacaktır. Yunus örneğine biraz daha yakından bakalım. Karşımızda Tanrı'nın kendisini çağırmış olduğunun ters istikametine doğru yola çıkan bir adam var. Bu adam kesinlikle Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Yafa'ya gidiyor ve oraya vardığında hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Bir gemi buluyor, bir bilet alıyor, gemiye biniyor ve uykuya dalıyor. Her şey yolunda. Yunus'un sık sık duyduğum türden bir tanıklık verebileceği inancındayım. Yunus bileti almaya gitti. Bunu yaparken belki Tanrı'nın isteği içinde olup olmadığını düşünüyordu. Olmadığını bilmesi gerekirdi ama birçoğumuz bu konuyu merak edip gerçeği bilsek bile merak ettiğimizi söyleriz. Bilet almak için sıraya girdi ve biletçi Yunus'un tam önündeki adama özür dilerim yer kalmadı demişti. Yunus tam dönüp gidecekti ki telefon çaldı ve biletçi telefonu açtı. Zengin bir adam hastanede olduğunu, birdenbire hastalandığını ve yolculuğa çıkamayacağını bildirir. Bunun üzerine Yunus bekler ve biletçi ona dönüp çok şanslısınız. Birisi biletini iptal etti der. Yunus gerçekten de kendimi şanslı hissediyorum. Hatta daha da fazlasını hissediyorum. Belki bu Tanrı'nın isteğinde olduğum anlamına gelir diye düşünür. Günümüzde kaç tane Mesih inanlısı böyle düşünüyor? Eğer zorluklar yaşıyorlarsa Tanrı'nın isteğinin dışındayım derler. Her şey kolay gidiyorsa ve her şey iyi görünüyorsa tamam Tanrı'nın isteğinin içindeyim derler. Dostum benim düşünceme göre şeytan sizin büyümenizden ve Tanrı için etkin olmanızdan ötürü rahatsız olmaktadır. Bunun doğru olduğunu kendi hizmetimde de gördüm. Sıkıntılar yaşamanız Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzu kanıtlamaz. Yunus için her şey güzel bir yolculuğa uygun görünüyordu. Her şey yolunda gitmişti. Birisi buna durumların rastlantı sonucu iyi gitmesi adını verir. Ama bizler Yunus'un yanlış yöne gittiğini ve Tanrı'nın onu geri döndürmek için bir balığa yutturacağını biliyoruz. Yüzyıllar boyunca ister kutsal kitapta olsun, ister kutsal kitap dışında olsun Tanrı adamları hayatın akışını fazla kolay bulmamışlardır. Her şey hep böyle uygun olmamıştır. Hayat zor olmuştur. David Livingstone'un yaşam öyküsü beni çok heyecanlandırır ama bu adam çok acı çekti. Eğer ben onun gibi karanlık Afrika'da hizmet etmeye çalışsaydım, onun yaşadığı karanlık deneyimlerden birkaçından sonra çok dindar bir sesle Tanrı'nın dönüp kendi ülkemize gitmemizi istediğine inanıyorum demek çok kolay olurdu. Yeni Hebride ise hizmetçi olarak giden John Patton'la her döndüğü yerde düş kırıklığıyla karşılaşmıştı. Her gün zorlukların üstesinden gelmesi gerekmişti ama Tanrı'nın yol gösterme biçimi böyledir. İbraniler kitabında 11. bölüm 36, 37 ve 38. ayetlerde şöyle okuyoruz. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı. Hatta zincire vurulup hapsedildi. Taşlandılar, keresteyle biçildiler. Kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular diyor. İbranilerde ayrıca bazılarının imanla kılıçtan kaçıp kurtulduklarını ama diğerlerinin imanla kılıçtan geçirildiklerini de okuyoruz. Bu yüzden iyi durumları her zaman Tanrı'nın isteği ve kötü durumları da her zaman Tanrı'nın isteği dışı olarak yorumlayamazsınız. Yunus'u gemide ve gemi denize açılırken, güvertede durup kara uzaktan kaybolurken, gülümserken hayal edebiliyorum. Kendi kendine bu çok güzel bir yolculuk olacak diyordu. Ama bu adam için durumun bu kadar kolay olmadığını hep birlikte göreceğiz.